A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, hayırlı akşamlar. Bugün 6 Ocak 2017 Cuma akşamı, tüm Türkiye'mizden tüm bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir sohbet konusunu beraber paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama onun öncesinde Türkiye'mizdeki, güzel vatanımızdaki, İzmir'deki hain saldırıda şehit düşenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Özellikle kahraman polis memurumuz Fethi Sakin Bey'i de özellikle rahmetle anıyoruz. Toprakları bol olsun, mekanları cennet olsun efendim. Evet efendim, bugün özellikle çocuklarda kış aylarında sık görülen enfeksiyonlardan bahsetmek istiyoruz. Tabii bunlardan bahsederken de özellikle de önerilerimiz de olacak. Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da özellikle de birkaç cümle söyleyeceğiz. Bu sorular özellikle de anneler babalar tarafından çok merak edilen sorular. Nedir, neler yapabilirim, nasıl koruyabilirim, okula göndereyim mi, kreşe göndereyim mi ya da hasta olmaması için ne tür özellikle tedbirler alabilirim, bunları özellikle konuşacağız. Tabii bu güzel sohbet sohbetimizin sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, teknik ekipten Cihan Aydoğan kardeşimize ve program yapımcımız kadim dostumuz Dilek Baytemir hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, kış aylarında çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar dediğimizde bunun özellikle şöyle bir sistematik olarak kabaca bir tanımını yapalım. Gerçekten özellikle biz solunum yolu enfeksiyonlarını başta görüyoruz çocuklarda kış aylarında. Peki solunum yolu dışında başka gördüğümüz özellikle sistem enfeksiyonları, bir de gastrointestinal sistem dediğimiz, yani özellikle yemek borusu, mide, bağırsak sistem enfeksiyonlarını da görüyoruz. Ama baskın olarak solunum yolu enfeksiyonları biraz daha yoğun. Peki solunum yolumuz nerede başlıyor? Efendim burnumuzdan başlıyor. Peki nereye kadar devam ediyor? En son noktası bizim alveol dediğimiz, Latince, Türkçe karşılığı hava kesici dediğimiz yere kadar gidiyor. Yani sonuçta burnumuzdan akciğerimizin en son noktası olan alveol dediğimiz, yani kanımızın oksijenlenmesini sağlayan hava kesicine kadar yere biz ne diyoruz efendim? Solunum yolu diyoruz. Şimdi nasıl, tabii bunu şöyle kafamızda canlandıralım. Nasıl derimiz vücudumuzun dış yüzeyini tamamen kaplamışsa, bu hava yolunun her yerinde bir hücre tabakası kaplar. Bu hücreler sürekli salgı yaparak hava yolunu nemli tutar ve hücrelerin üzerindeki bu titrek tüyler sayesinde buraya gelen yabancı maddeler dışarı tak diye atılır efendim. Burunda da böyledir, yutakta da böyledir. Bronşlarda da, bronşiyöllerle de ve en son hava kesiciliğine kadar böyledir. Ve gerçekten burada özellikle de bu hücreler, yani hava yolunun içini döşeyen bu hücrelerde özellikle hem titrek tüyler sayesinde hem de salgıladıkları özel bir sıvı sayesinde bizi hastalıklardan korurlar. Peki ne var bu salgıladıkları sıvının içerisinde? En başta da antikorlar var. En başta da bizim akü var dediğimiz özellikle hücreler var. O sebepten dolayı da bunlar özellikle solunum yollarını korur. Şimdi özellikle virüsler ve bakteriler dediğimiz mikroorganizmalar bir şekilde saldırdığı anda tabii ki buradaki koruyucu bariyerleri geçerlerse hastalıklar oluşuyor. Peki solunum yolunu biz nasıl ayırt ediyoruz? Üst solunum yolu ve alt solunum yolu diyerekten ayırt ediyoruz. Peki üst dediğimiz nereyi hatırlıyoruz? Özellikle de gırtlağımızın üstünü tarif ediyoruz. Yani özellikle burun yollarımızdan gırtlağımıza kadar olan kısmı üst solunum yolu. Yani nedir? İşte nezle, grip, efendim badencik iltihabı, hani Latincesi tonsillit dediğimiz sinüzit, işte orta kulak iltihabı, dış kulak yolu iltihabı, efendim iç kulak iltihabı, laranjit gibi, hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu özellikle adlandırılır. Alt solunum yolu dediğimiz ise gırtlağımızdan alveole kadar, yani hava kesiciliğine kadar giden bölümdür efendim. İşte bunlar da nedir? Bronşit, bronşiyolit, tabii korktuğumuz sevmediğimiz, çekindiğimiz en başta da zatüre. O sebepten dolayı da bir şekilde bu solunum yollarını şöyle bir tarif etmiş olalım. Şimdi gelelim. Çocuklarda kış aylarında madem solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor, peki bunların içerisinde de en sık neyi görüyoruz? Bunların içerisinde en sık gördüğümüz efendim soğuk algınlığı, nezle ve grip diyoruz özellikle de. Şimdi gerçekten nezleye baktığımızda, nezle ve gribe baktığımızda en sık çocuklarda gördüğümüz enfeksiyonlar. Çocukların da en sık doktora başvurma nedeni diyoruz. Tabii burada nezle ile gribi biraz ayırt etmek lazım. İsterseniz ilk önce bu nezleden biraz konuşalım. Nezle özellikle o da bir virüs enfeksiyonu. 200'ün üzerinde özel virüs yapabiliyor nezleyi. Peki nezleyi yapan, nezle etkeni olan virüs nasıl bulaşıyor? Özellikle çocuğa anneden, babadan, okuldan ya da çocuğun bulunduğu kalabalık ortamlardan, kreştir, anaokuldur, okuldur gibi yerlerden bulaşıyor. Özellikle de tabii burada kreş ve anaokulların biraz altını çizmek lazım. Özellikle kreş ve anaokuluna giden çocuklarda nezle riski 4 ya da 10 kat biraz daha fazla artış gösterebiliyor. Peki burada hemen böyle parantezi açalım. Hocam işte kreşe, anaokula çocuğumu göndermeyeyim. Efendim ne kadar derecede izole edebileceksiniz çocuğu? Yani bir şekilde çocuğun bir şekilde bu ortamlarda bulunması gerekiyor mu? Evet. Peki bu ortamlarda bulununca hastalık kapıyor mu? Kapıyor. Böylece ne oluyor biliyor musunuz sevgili dinleyenlerim? Bir şekilde çocuk böyle immün sistemi yani bağışıklık sistemi güçleniyor ve hayattaki ileri dönemlerde Allah korusun karşılaşabileceği mikroplarla bir şekilde savaşmayı bu şekilde öğreniyor. O sebepten dolayı buraya bir talimgah gibi de görebilirsiniz. Hocam işte ben çocuğumu ilkokula başlayınca kadar evden dışarı çıkartmadım. Ne olacak ilkokula başladığı vakit? Hiç görmediği virüslerle, hiç görmediği bakterilerle karşılaşacak. Bu sefer onlarla savaşmayı bir şekilde öğrenmemiş olacak. O sebepten dolayı da kreş ve anaokullarına bu yönden bakmak lazım diyoruz. Diğer taraftan işte toplu böyle kreş anaokulları olabiliyor. Ayrıca kalabalık alışveriş merkezleri, sinema salonları, oyun salonları, kalabalık misafirlikler de bulaşma için nezle uygun yerler. Peki nasıl bulaşıyor nezle? Özellikle de yasta kişinin tüktüğünün el ya da eşyalara çocuğa geçmesi ya da öksürük ya da aksırıkla etrafa dağılan virüslerin çocuğa ulaşması ile oluyor. Tabi burada hani aksırık derken de yani saatte bazen 120 bazen 200 kilometre saate kadar çıkan hızdan bahsediyoruz. Yani bunlar çok hızlıdır gerçekten. Bu damlacık enfeksiyonları etrafa böyle bulaşır. Şimdi bunları da söyledikten sonra özellikle de ne tür şikayetler olabiliyor? Şimdi nezle virüsü çocuğa bulaşınca önce bir miktar halsizlik, huzursuzluk, iştah kaybı ve burun akıntısı olabiliyor. Arkasından da ciddi burun tıkanıklığı, hafif ateş yüksekliği ve öksürük gelişebiliyor. Çok nadiren de bulantı, bazen beslenme reddi olabiliyor. Şimdi bu da ne yapıyor? Burun akıntısı tıkanıklığı olunca, geniz akıntısı da gelişince öksürük oluyor ve öksürük ve özellikle burun tıkanıklığı da çocuğun uykuya dalmasını engelliyor. Bu sefer uyumayan çocuk daha da huzursuz, bitkin oluyor. O sebepten dolayı da bir şekilde bu çocuklar için yapılacak en doğru tedavi bir şekilde birincisi bol miktarda sıvı vermek. Zaten bebekse anne sütü alıyordur. Özellikle su, süt, mama, meyve suyu, çorba gibi sıvılarını vereceğiz. Diğer taraftan burunlarını yıkamak ve açmak için özellikle burun damlası kullanmak kesinlikle yararlı olur. Burun damlasında da bizim özellikle 1900'lük sodyum klor izotonik dediğimiz yani serum fizyolojik dediğimiz sıvılar özellikle nispeten tercih edilmelidir. Bunu özellikle öneriyoruz. Özellikle burun açmak için serum fizyolojikleri ya da özellikle de şimdi okyanus sularının kullanımına bağlı olan özel spreyler var. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle bebek ve çocuklara içerisinde kortizon ihtiva eden yüksek basınçlı burun spreylerini çok fazla tercih etmemek lazım diyorum. Demek ki çocuğa suyunu verdik. Çocuğun burnunu iyi açtık. Çocuğun bulunduğu ortamı nemlendirdik. Ama mümkünse şu soğuk su buhar makineleriyle değil de efendim benim anneannemin, dedemin, anamın yaptığı gibi rahmetli anam. Nasıl yapıyoruz? Şimdi o zaman soba vardı, güğüm koyuyorduk. Şimdi nasıl yapıyoruz? Kalorifer peteklerin üzerine efendim çocuk yatmadan şöyle el havlusunu güzelce ıslayın, suyunu tamamen çıkartın. Şöyle peteğin üzerine koyuverin. ya da banyo havlusu da olur. Yani sonuçta bir şekilde ortam nemlensin. Bunu özellikle söylüyorum. Yine bakın sevgili dinleyenlerime şöyle çok özel bir önerim de olabilir. Bu Amerikalı bir pediatristin ve sonradan Türkiye'de de yeni yeni duyulmaya başlandı bir önerisidir. Özellikle bebeklerdeki öksürük ve burun tıkanıklarında iyi olan bir şey. Öneririm hekim olarak. Kendi Allah bağışlarsa çocuklarıma da uyguladım. Nedir bu? Bildiğimiz çorba tenceresinin yarısına kadar su koyuyoruz efendim. Ondan sonra bildiğimiz kekik. Hani kekik vardır yemeklere falan koyduğumuz. Bundan bir avuç kekiği güzelce bu tencere yarısına kadar su dolu tencereye atıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz efendim. Güzelce bu kaynıyor. Ondan sonra bebeğin ya da ufak çocuğumuzun uyuduğu ortamın tabii çocuktan biraz uzak 1-2 metre mesafede böyle kaymayacak düşmeyecek bir yere koyuyoruz. Şöyle kapağını açıveriyoruz. O kaynattığımız kekin buharı tüm odayı kapsıyor. Şimdi diyeceksiniz Mehmet hocam, yani bu gerçekten oradan kalkıp benim çocuğumu etkiler mi? Evet, etkiliyor. Çocuğun bronşlarını, çocuğun özellikle burun yollarını inanılmaz derece açıyor. Şöyle bir hafta falan uygulayın. İnanılmaz güzel sonuçlar alacaksınız. Bizlere de duanızı eksik etmeyin. Demek ki bol su verdik, burnunu açtık bir şekilde çocuğumuzun. Diğer taraftan özellikle de bir şekilde çocuğumuzun ateşi varsa bunun içinde parasetamol grupları ya da ibuprofen dediğimiz gruplardan ateş düşücüleri özellikle tercih edebiliriz. Bazen de işte soğuk algınlığı ilaçları dediğimiz içerisinde üçlü dörtlü komplekse içeren şuruplardan da çocuklara verilebilir. Ama tabii sonuçta muhakkak bir hekim arkadaş da görecek, muayenesini yapacak. O da tabii özellikle de reçetesini tanzim edecek diyoruz. Tabii özellikle nezleden şöyle çekiniyoruz. Nezle bazen efendim bazen çocuklarda orta kulak iltihabına dönebiliyor. Diğer taraftan bazen de sinüzite doğru dönebiliyor. Bazen özellikle de çocuğun bu tür durumları bazen akciğerlerine tekabül serayet edebiliyor. İşte bronşiyolit, bronşit tarzı akciğer enfeksiyonları olabiliyor. O nedenden dolayı da biz çocuklarımızı kontrol altında tutacağız. Bu yaklaşımlarda bulunacağız. Ama başka bir enfeksiyona döndüğünde muhakkak hekim arkadaşlar hastane ortamında muayene edecekler. Ve bu durumlar geliştiği vakit bu durumların tedavisini yapacaklar. Bir diğer çocuklarda en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan bir tanesi de efendim daha önceki sohbet konularımızda da olan grip. Yani influenza dediğimiz olay gerçekten bir virüs tarafından oluşturuluyor grip, influenza denilen. Aynı olarak 39 derecenin üzerindeki ateş olabiliyor. Şiddetli kas eklem ağrıları olabiliyor. Halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı, kuru öksürük şikayetleri olabiliyor. Burada özellikle de halk arasında özellikle çok sık soğuk algınlığı nezleyle karıştığı için daha önceden de konuştuk ama şöyle bir çırpıda söyleyiverelim. Mesela soğuk algınlığında ateş nadir olur, gripte muhakkak ateş olmak zorunda. Yani 38-39 derece ateş olur. Yani ateş siz grip olmaz. Baş ağrısı gripte sürekli olur. Ağrılar genelde gripte olur. Yorgunluk 2-3 hafta sürer. Ondan sonra komplikasyonlar biraz daha fazladır. Özellikle de bir şekilde burun tıkanıklığı, hapşurma, boğaz ağrısı, öksürükte görülür ama ana gripin en önemli özelliği efendim yüksek ateş olması, baş ağrısının ve vücut ağrılarının daha soğuk algın nezleden daha fazlası olması diyoruz. Peki insanlarda hastalık yapan bu virüsün adı ne? İnfluenza diye bir virüs. Peki kaça ayrılıyor? A ve B diye ikiye ayrılıyor. Özellikle de bunlardan salgınlara neden olan A tipi. İnfluenza A dediğimiz tip. Çünkü influenza B virüsü salgın yapmıyor. Tabi A'nın da kendi öz tipleri var. Mesela H1N1 diyoruz. H3N2 diyoruz. Ya da sonradan gelişen işte H3N2 dediğimiz birçok şeyler var. Ama sonuçta böyle antijenik tipleri olan bir virüs tipiyle oluşuyor grip. Diğer taraftan tabii aynen soğuk algın nezle gibi o da özellikle de hastalığı geçiren kişinin öksürmesiyle, hapşurmasıyla, ortama yayılan damlacıklar yoluyla insandan insana geçebiliyor. Bazen el temasıyla, işte yakın özellikle samimi, ondan sonra kreşlerde, anaokullarda ve çocuklardaki yakın temas özellikle. Bunlar tabii önemli rol oynuyor. O sebepten dolayı da bir şekilde
inkübasyon süresi yani 1 ila 4 gün. Peki ne zaman bulaştırabiliyor? Erişkinlerde genellikle 1. gün öncesinden belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen 5. güne kadar. Ama çocuklarda biraz farklı. Çocuklarda 10 günden fazla olabiliyor özellikle bulaşma süresi, bulaştırıcı özelliği. O sebepten de dikkat edeceğiz. Yani ateş, kas, baş ağrısı, halsizlik, öksürük oluyor. Bazen de tabii bunlar özellikle de hani sık görülebilir, az görülebilir ama genellikle ateş, öksürük, halsizlik, üşüme, titreme, baş ağrısı yoğun bir şekilde görülüyor diyoruz. Gripal enfeksiyonlarla alakalı olarak şunu söyleyeceğiz. Özellikle hani tedavi noktasında muhakkak bir defa en büyük özelliğimiz yatak istirahati. Muhakkak istirahat olacak. Neden? Vücudun kendini dinlendirmesi artı özellikle de kişiyi izole etmek noktası. Diğer taraftan da özellikle ateşini düşüren, vücut ağrısını alan, burun yollarını açan ilaçlar verebiliyoruz. Biz bunları antipiretik, ateş düşürücüler, analjezik, ağrı kesiciler, özellikle antihistaminik dediğimiz sıvı sekresyonlarını, yani sıvı ve salgıların üretimini azaltan ilaçlar verebiliyoruz. Tabi burada çok önemli bir cümlemiz var. Özellikle virüs enfeksiyonları, yani soğuk algınlığı ve nezle ve gripal enfeksiyonlarda, hani ismini şu anda radyoda canlı yayında söyleyemeyeceğim, kanı sulandıran meşhur bir madde vardır. Biz ona etken maddesi asetil sisteik asittir. Yani asetil sisteik asit içeren ateş düşürücüleri asla ve asla çocuklara vermiyoruz. Allah korusun öldürücü bir sendrom olan Rhea sendromu olacak. O nedenle ateş düşürücü olaraktan gripal enfeksiyon geçiren çocuğa parasetamol ve ibuprofen dediğimiz etken maddelerden verebiliriz. Ama onun dışındaki de asla kullanmayacağız. Bunu da özellikle söyleyelim. Peki onun dışında ne yapıyoruz? Özellikle gripal enfeksiyon geçiren çocuklarımıza muhakkak yatak istirahati yapıyoruz. Muhakkak sıvı alımlarını arttırıyoruz. Muhakkak burun yollarını açıyoruz. Özellikle de sıvı alımları burun yolunu açtıktan sonra da kişi istirahat ettikten sonra da belli bir zaman sonra inşallah toparlıyor. Peki soğuk algınlığı, nezle, grip noktasında komplikasyon yani sonrasında hastalık gelişme noktasında hangisi biraz daha öne çıkıyor? Grip öne çıkıyor. Neden? Çünkü gripal enfeksiyondan bir şekilde sinüzite dönebiliyor. Gripal enfeksiyondan bazen de istemediğimiz bronşit ya da zatüre dönme olabiliyor. Peki hocam madem bu gripal enfeksiyon işte sinüzite dönecek zatüre dönme ihtimali var, öyle ihtimal var. Ben o zaman peşin grip olduğumda hemen bir antibiyotiğe başlayayım. Hayır efendim. Kesinlikle ve kesinlikle bunlar virüs enfeksiyonudur ve bu virüs enfeksiyonları da asla ve asla bakterileri öldüren bir ilaç grubu olan antibiyotiklerin yeri yoktur. O sebepten dolayı kesinlikle ve kesinlikle burada bütün mücadelemiz ateşi düşürmek, kişinin özellikle de vücut ağırlığını almak olacak. Onun dışında asla antibiyotik kullanmayacağız. Bu noktada bir şekilde kendimiz de mesela gidip eczanelerden almayacağız. Artı hekim arkadaşlardan da imkanlar dahilinde antibiyotik talebimizde lütfen olmasın. Çünkü o zaman bazen onları da soruyoruz. Hastalar bizi bazen zorluyor diyor biliyorlar. Evet demek ki soğuk algınlığı, nezle ve gripten konuştuk. Şimdi diğer bir üst solunum yolu enfeksiyonu olan bademcik enfeksiyon yani tonsilitten konuşalım. Şimdi tabii soğuk algınlığı nezle gripten ziyade bu bir bakteri enfeksiyonu. Streptokok denen hani yani benim çocuğumda beta çıktı diye çok duyarız ya da kültür alındı. İşte beta üredi, beta varmış diye çok dinleriz konuşuruz. İşte bu beta dediğimiz bir streptokok bir bakteriyle bulaşıyor bu bademcik yani tonsilit latincesi. Peki nasıl bulaşıyor? İşte çocuğa aileden, kreş, okul ya da kalabalık ortamdan bulaşıyor. Bunlar özellikle tonsile yani bir lenf bezi olan bademciğe yerleşiyor. Özellikle de burada bir çocuğun direncinde hafif bir düşüklük varsa orada enfeksiyon yapabiliyor. Özellikle boğazda bir yanma ile başlayıp daha sonradan özellikle bademciklerin irileşmesine, şişmesine, kızarmasına ve en son olarak da üzerinin beyaz böyle kar dökülmüş gibi, un dökülmüş gibi biz bunlara beyaz kriptler diyoruz, kript diyoruz oluşmasına neden oluyor. Tabi burada olay biraz bakteri enfeksiyona döndüğü için burada öncelikli olarak buradaki enfeksiyonun gerçekten bakteri yani streptokok yani beta hemolitrip streptokok olup olmadığını tayin etmek için muhakkak kültür alınmalı. Kültür sonucu çıktıktan sonra da özellikle buna yönelik olarak antibiyotik tedavisi genellikle penisilinleri tercih ediyoruz kullanılmalı diyoruz. Şimdi tabii önemli önemli bir olay. Ateş yapar ve genellikle tonsilitten, bademcik enfeksiyonundan neden korkuyoruz? Çünkü bademcik enfeksiyonundan sonra bazen komplikasyonlar görebiliyor. İşte eklem romatizması gibi, böbrek iltihabı gibi. O nedenden dolayı da eğer bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda eklem ağrısı, devam eden halsizlik, devam eden çarpıntı, göğüs ağrısı ya da kırmızı renkli idrar çıkarma şikayetleri varsa muhakkak doktora tekrar başvurmalı diyoruz. Burada tabii en önemli olgularımızdan bir tanesi de bu bademcik enfeksiyonunun sonrasında kontrol olarak muhakkak kültür alınıp tekrar ve bu bakteri var mı yok mu kesinlikle bu kontrol edilmeli. Eğer var ise kanda yapılan belli birkaç tetkikte yüksek çıktıysa bazen çocuklarımıza biz kışın 21 günde bir, yazın ayda bir olmak üzere penisilin iğneleri yapmak durumunda kalabiliyoruz. O sebepten dolayı da bu beta enfeksiyonunun biraz üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Onu da söyleyelim ebeveynlere. Diğer bir solunum yolu enfeksiyonda sinüzit dediğimiz olay. Özellikle hani şöyle bir halk arasında inanışlar. Bebeklerde, çocuklarda sinüzit olur. Evet, her yaş grubunda sinüzit olur. Biz kaç tane sinüs boşluğumuz var? Vücudumuzda 6 tane büyük sinüs boşluğumuz. İşte burun her iki yanımızda. Kaşlarımızın ortasında. Bir de kafatasının tam içerisinde. Tam 2, 4, 6 tane böyle mağara şeklinde sinüs boşluklarımız var. İşte buradaki sinüsler bazen tıkanabiliyor. Ne oluyor? Çünkü sinüslerden buruna gelen borular amiyane tabirle tıkanıyor. Bu nedenle sinüsler hava alamıyor. İçlerindeki sıvı boşalamayıp gölleniyor. Böylece oluyor. Ne yapıyor? Bu göllenen duran su da mikroplar, en başta bakteriler ürüyor. O nedenden dolayı şiddetli baş ağrısı olabiliyor. Özellikle de pürülen bir genizden akıntı, yani koyu kıvamlı bir akıntı meydana gelebiliyor. Ve burada özellikle de ateş de olabiliyor. O nedenden dolayı özellikle bir hekim muayenesi ve çekilecek bir röntgenle özellikle sinüzit teşhisi konulup bakteri enfeksiyonu olduğu için böyle durumlarda da antibiyotik 7 ile 10 gün muhakkak kullanıyoruz. Tedavide dediğim gibi 7-10 gün antibiyotin yanında burun açma yöntemleri de kullanılıyor özellikle. Sinüzitte tabii çok önemli konulardan bir tanesi burunu açarken de tabii imkanlar dahilinde bizim serin fizyolojik ya da efendim siz söyleyin özellikle deniz suyu, okyanus suyu dediğimiz spreylerden de kullanabiliriz. Bir de benim hani size ufak bir şöyle bir önerim olabilir. Sinüzitlerde mesela ben kendi danışanlarıma, hastalarıma da öneririm. Sevgili dinleyicilerime de şöyle önereyim. Şöyle bir mesela şey takdim edebiliriz. Mesela bir bardak su. Bir bardak su, kaynatılmış ılıtılmış su da olur. Hazır sularda da olabilir. Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı silme, yani fazlasını atacak şekilde bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da bildiğimiz evlerde kullandığımız, yemeklerde kullandığımız karbonat. Demek ki bir bardak suyun içine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonatı attık. Güzelce karıştırdık. Karıştırdıktan sonra bizim enjektörlerimiz vardır. Tek kullanımlık enjektörler. İşte ikilik, beşlik, onluk vardır. İşte onluk enjektörlerin o iğne demir kısmını atıp geriye kalan kısmını şöyle güzelce su bardağından çekip ondan sonra enjektörü doldurup mesela burnumuzu böyle çiçek koklar gibi yapıp lavaboda çekilebilir özellikle. Sabahları her iki burun deliğinden üçer kez yapılabilir. Akşamları da her iki burun deliğinden üçer kez yapılabilir. Beş gün boyunca yaptığınızda özellikle sinüste çok iyi geldiğini özellikle göreceksiniz. Tabi burada hani enjektör derken o tek kullanımlık enjektörlerin o hani iğne yaparken o demir kısmını çıkartıyoruz. Geriye kalan plastik aksamlı özellikle kastediyoruz. Bunu bazen de şöyle yapılabilir. Evlerde kullandığımız bazı burun spreyleri boşaldıktan sonra bu hazırlananları bazen onun içine de doldurulabilir ama tek kullanımlık enjektörler biraz daha gerçekten rahat kullanımı var. Yani özellikle gebelerde ve emziren annelerde burnunu açmak için gerçekten tavsiye ettiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Hiçbir şekilde zararı da olmaz. Şimdi gelelim yine önemli bir enfeksiyonlardan bir tanesi. Özellikle orta kulak iltihabı diyoruz. Yani otitis media dediğimiz olay, orta kulak iltihabı. Bu da gerçekten özellikle de kış aylarında çok sık gördüğümüz enfeksiyonlardan bir tanesi. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni de özellikle nezle, grip ya da uzun süreli burun tıkanıklığı yapan bir durum varlığında burada özellikle orta kulaktan buruna gelen bir boru, yani östeki borusu tıkanıyor. Bu nedenle de işitmeyi sağlayan orta kulak hava alamaz, içindeki sıvıyı boşaltıp boşaltamaz duruma geliyor ve gölleniyor. Göllenince de burada bir mikrobik ortam oluşuyor ve orta kulak iltihabı oluşuyor. Nedir en büyük ızdırabı? Orta kulak iltihabı şiddetli ağrı yapar. Bazen ateş yapabilir, kusma yapabilir. Ondan sonra tabii çocuk mesela konuşabiliyorsa kulağının ağrıdığını söyleyebilir ama bebekse elini habire kulak memesine doğru götürmeye başlar. Ne yapılacak? Muhakkak bir hekim arkadaş kulak muayenesi yapacak ve bunun da tedavisi özellikle de antibiyotik tedavisi veriyoruz ve kulağını özellikle de rahatlatacak, özellikle östeki borusunu açacak bazı ilaçlardan da kullandırıyoruz. Ama çocuk tedavi olduktan sonra muhakkak bir ay boyunca izlenmeli. Çünkü iltihap geçtikten sonra orta kulakta sıvı birikimi olabilir. Bu da işitme kaybı neden olabilir. Bu nedenden dolayı bu sıvının kaybolduğundan muhakkak emin olunmalıdır diyoruz. Bir diğer enfeksiyonda zatüre yani pnömoni dediğimiz olay. Gerçekten kış aylarında sık gördüğümüz enfeksiyonlardan bir tanesi. Çocuklarda özellikle ilk 3 yaşta olmak üzere en sık hastaneye yatış nedenlerinden maalesef bir tanesi. Bunun üzerine tabii dikkatli durulmalı. Çünkü zatüre yani pnömoni dediğimiz olay virüslerle de olur, bakterilerle de olur. Özellikle çocuklarda aniden gelişen yüksek ateş, halsizlik, öksürük, sık nefes alma, çarpıntı, kusma, ciddi iştahsızlık, besin reddi görülüyor. Bebeklerde, çocuklarda da özellikle göğsünde ve karnında sık sık inip çıkmalar, inleme, kedi gibi mırıltı, kedi mırıltısı gibi sesler gelebiliyor. Burun kanatları çocuğun hareket ediyor. Niye? Bu nefes, soluk alabilmek için. O sebepten dolayı da eğer bu tür belirtiler varsa, hele çocuk biraz daha büyük çocuklarda göğüs ağrısı, balgamlı öksürük, yanlarda ağrı, ateş, nefes alınca özellikle batma, öksürük varsa mutlaka doktoru başvurup özellikle de efendim güzel bir tedaviyle virüslerse ya da bakterilerse ona göre tedavi verilmesi gerekiyor. Tabii solunum yolu enfeksiyonları dışında dediğim üzere bir diğer tabii sistem gastrointestinal sistem enfeksiyonları. O sebepten dolayı da bir şekilde kış aylarında gördüğümüz solunum yolu enfeksiyonları dışında bir de gastrointestinal sistem enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlar da var. Peki bu enfeksiyonlar özellikle gastroenterit, ishal diyare, dizenteri ve birazdan detayını konuşacağız. Rota virüsü yapabiliyor. Peki burada özellikle gastroenterit dediğimiz olayda ne oluyor? Mide ve özellikle bağırsakta meydana gelen herhangi bir besinle olabiliyor ya da herhangi bir yani bir nedenden dolayı alınan bir virüs ya da bakteri nedenli olarak bulantı, kusma, ishal ve karında ağrı ve rahatsızlıklar gelişebiliyor. Bu gastroenterit dediğimiz olay ama kış aylarında çok fazla görmüyoruz. İshal ve diğeri dediğimiz olayda özellikle yenilen bir yiyecek ya da herhangi bir şeyden dolayı kişide sulu ishal, elektrolit kaybı olabiliyor. Ama daha çok bakın biz kış aylarında gastrointestinal sistem enfeksiyonu olarak çocuklarda özellikle rotavirüs denen bir virüsü görüyoruz. Özellikle Eylül ve Nisan ayları arasında çocuklarda sık görülüyor. İlginçtir, yaşlılarda da çok sık özellikle rotavirüsü. O sebepten dolayı da ateş olabiliyor, kusma olabiliyor, bulantı olabiliyor ve sıvı kaybı oluyor. 2 ila 4 günde başlayıp devam edebiliyor ama çok bulaşıcı gerçekten. İşte mikrop bulaşmış suyla, gıdayla olabiliyor. Mikrobu taşıyan eller yoluyla vücudan alabiliyor. Yuva gibi kalabalık ortamlarda, işte kreş yuvalarda olabiliyor. İşte bu nedenden dolayı çocuklara muhakkak tuvaletten sonra ellerini yıkamak alışkanlığı rotavirüsler açısından çok önemli. Bu kesinlikle çocuklara bir şekilde öğretilmeli. Bu nedenden dolayı rotavirüs özellikle bu gibi ortamlarda sık yayıldığından ve görüldüğünden dolayı özel tedbirler alınmalı diyoruz. Çünkü rotavirüsü bulaştığında efendim ateş, kusma, bulantı, sıvı kaybı olabiliyor. Diğer taraftan tabii diyeceksiniz hocam hiç mi yazın görülmüyor? Yani mesela bizim gibi özellikle ılıman iklim kuşağında ülkelerde kış aylarında biraz daha sık görülebiliyor. Yani 2 yaş altı çocuklar çok etkileniyor ama hani yine de diğer çocuklarda da görülür. Ama çok ilginç mesela erişkinlerde de daha hafif seyrediyor. Erişkinlerde rotavirüs biraz daha hafif seyrediyor. Çünkü biraz daha çocukların özellikle etkilendiği bir gastrointestinal sistemi tutan, ishal ateşle seyreden bir virüs diyoruz. Evet, bugün özellikle gözümüzün bebeği olan çocuklarımızı ilgilendiren özel bir sohbet konusunu seçtik. İnşallah Rabbim onları korur
Rabbim onları her türlü hastalıklardan korur, onları bize bağışlar diyoruz. Evet, bugün sohbetimize çocuklarda kış hastalıkları önerileri konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yine önemli bir sohbet konusunu paylaşmak nasip olur. Efendim şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Hayırlı akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.